Ayrım 16.
Kendisine hitap etmesine beklercesine Lamia mütebessim bir çehreyle karşısında duruyordu. Ahmet Cemil, Lamia'yı belki bir seneden beri görmemişti ve göremezdi. Hüseyin Nazmi'nin köşküne yahut kışın evine gittikçe Lamia'nın bazen piyanosunu işiterek, bazen bir kapının aralığından süzülüp geçtiğini duyarak, bazen eteğinin bir hışıltısını hissederek yahut muhteriz bir kahkahasının zapt olunmuş tarrakasını, çekingen bir kahkahasının tutulmuş bir parçasını fark ederek onun vücuduna yakın olmaktan, onun muhiti havasında, çevresinde muvakkat bir müddet, geçici bir süre için yaşamaktan mütevellit doğan bir şey duyardı. Meçhul bir şey ki mahiyetini anlamamış, kühnünü tahlil etmek, özünü irdelemek istememişti. Fakat bu meçhul şeyin bütün şahsiyeti, kişiliği üzerinde derin bir tesiri vardı. Henüz 15 yaşlarındayken hatırasına intikaş eden simasını, hatırasına işlenen yüzünü zihninde itmam ve ikmal etmiş, tamamlamış, ondan uzak yaşadığı müddetçe o simayı daima besleyerek arada geçen zamanı sanki telafiye, karşılamaya çalışmıştı. Şimdi tamamen bir genç kız olmuştur derdi. Genç kız. Ahmet Cemil'in zihninde bu genç kız sıfatının hususi ve müstesna bir ehemmiyeti, özel ve ayrıcalıklı bir önemi vardı. O henüz çocukluktan çıkarak mevcudiyeti garaiple memlu bir cihanın esrarına, varlığı garipliklerle dolu bir dünyanın sırlarına, karşı inkişafa müheyyan duran, ortaya çıkmaya hazır duran, nagihan, ansızın, hissediverdikleri bir hakikatin taaccüp, hayret, rengi gözlerinde sizi istintak ediyormuşçasına bir istifsar ifadesiyle, sizi sorguya çekiyormuşçasına bir tavırla, uçuşan, bazen çocukluktan kalmış bir ihtiyat bakiyesiyle, çocukluktan kalma bir alışkanlıkla, gülüverirken birdenbire bir genç kız sıfatının henüz itilaf olunamamış, alışılamamış, ciddiyetiyle gözlerini indiren, dün başka bir şey iken yarın başka bir şey olmaya hazırlanan, fakat bugün müpem, müşevveş, belirsiz, karışık, o müpemiyeti, müşevveşiyeti, o belirsizliği, karışıklığı, için şiirle, sevda ile dolu olan bu mahluklara, bütün güzergahına tesadüf eden, yoluna çıkan, o genç kızlara Ahmet Cemil perestişe, tapmaya benzer Buse'yi, öpücüğü, andırır bir garam nazarıyla, bir sevda bakışıyla bakardı. Kalbinde yer tutmuş böyle binlerce çehreler vardı. Köprüden vapura binerken gördüğü, yahut Şişli'de bir kağıthane dönüşünde tesadüf ettiği, yahut tepe başında, Taksim'de, köprüde, hemen her yerde bir dakika için sevdiği binlerce çehreler vardı ki, bunlar kendisi için saadet hülyası, mutluluk hayali olan o genç kızın mevhum, belli belirsiz, şekli etrafında uçuşan bir takım periler, kanatlı şiirler idi. Bunların hepsini severdi. Daha doğrusu o genç kıza bunların her birinde ayrı ayrı perestiş ederdi, tapardı. Fakat bütün bu çehrelerin üstünde, bütün bu mütebessim hülyaların, bu gülümser hayallerin arasına bir hayal de girerdi. Bu hayal pek seyyal, akıcı idi. Belli belirsiz bir şey, müpem bir çocuk çehresi, kim bilir kimdir diye aratacak bir sima. Bugün Lamia'yı karşısında siyah çarşafı çenesinin altında tepesi bir inceli iğne ile iliştirilmiş, peçesi alnının kıvırcık saçlarını bir yarı örtülülük altında bırakarak başına atılmış, ince parmakları siyah güderi, derili, eldivenler içinde uzun saplı zarif şemsiyesinin püskülünü oynatarak, henüz çocukluğunu unutmamış, henüz 2-3 sene evvelki sıfatıyla Ahmet Cemil'in karşısında bulunuyormuş gibi saf çehresiyle bakarak görünce, zihninde uçuşan o binlerce çehreler bir ziya, ışık, isabetiyle bir bulut parçasında peyda oluverip, görünüp de birden sönüveren iltimalar, ışıltılar gibi uçtu. Sonra onların arasında genç kız, o gençliği semasının sevda güneşi, nurlarını serperek, cazibesinin ateşlerini saçarak çıktı. Lamia'nın yanında dadısı ile piyano muallimesi, öğretmeni vardı. bir dakika öyle karşı karşıya, birbirlerine söz söylemek lazım gelip gelmeyeceğinde tereddüt ederek, mütebessim bakışarak durdular. Sonra Lamia biraz gülümsedi. ''Birisine oyuncak mı alıyorsunuz?'' dedi. Ahmet Cemil, ''Hayır, yalnız bakıyordum.'' cevabını verdi. Lamia şüphesiz şurada, şu oyuncak tezgahının yanında velev hem bir çocukluk arkadaşıyla velev hem de bir dakikalık musahabenin garabetini, bir dakikalık sohbetin garipliğini daha az hissederek daha cesur idi. ''Biz haftaya yine köşke gidiyoruz, ufak tefek almak için çıkmış idik.'' dedi. Sonra Ahmet Cemil'in eline bakarak ''Yeni bir kitap mı?'' diye sordu. ''Hayır, benim şiirlerim.'' ''Ağabeyimin daima söylediği eseriniz mi? Bir akşam onu bizde okuyacakmışsınız, öyle mi? Ben de dinlemek, sizi okurken görmek istiyorum ama...'' Küçük bir kahkahayı zapt etti, tuttu. Sonra Ahmet Cemil'in perişan cevabını dinlemeyerek, siyah güderi eldivenler içinde daha ince görünen parmaklarıyla peçesini indirdi. ''Efendim?'' dedi. Ahmet Cemil küçük bir hareket bile etmeyerek duruyordu. Bütün hayatı, bütün ruhunun emel zübdesi, arzusunun özü, işte şu siyah nazenin heyula, şu siyah ince hayal, işte şu ipek çarşafın dalgaları içinde vücudunun ihtizazı, titreyişi, hissedilen seyyal ve mevvaç, akıcı ve dalgalı. Hayal şeklinde kaybolup giderken Ahmet Cemil orada elinde çarpareler ile başında maili kırmızı külahı, başlığı ile gelip geçenleri gülerek seyreden soytarının istihza nazarı, alaycı bakışı altında elinde şiirlerinin defterini kıvırarak duruyordu. Bugün Ahmet Cemil Taksim bahçesinde bu şiirini değil, asıl gençliğinin şiirini, yalnız onu okudu. Bahçe tenha, ıssız idi. Henüz yapraklanmış bir ağacın altında mai şemsiyesini açmış, alçak ökçeli potinlerini önüne çektiği bir iskemlenin kenarına dayamış, gözlüklü ihtiyar bir İngiliz mürebbiyesi, eğitmeni, biraz beride ellerinde küçücük küreklerle bahçeden kum toplayarak mini mini kovalara doldurmak mühim, önemli, işiyle etrafı görmeye vakitleri olmayan iki çocuk, saçları rüzgarlara savrularak, başlarından kaymış hasır şapkaları arkalarında çırpınarak, uzun konçlu düğmeli potinleri kumlara temas etmiyormuşçasına bir çeviklikle koşarak çemberini çeviren bir örnek esvaplı, elbiseli iki kız. Hayatının uzun yorgunluklarını bir gazetenin tefrikasında, yazı dizisinde dinlendiren bir ihtiyar, ötede beride tek tük zümreler, topluluklar, koşuşan bağırışan çocuklar, daha sonra Ahmet Cemil'in gözleri bunlardan ayrılarak bayırın üstünde uçuyor, mütebessim elvanıyla, gülümser renkleriyle, manzaralarının ivicaçlarıyla, eğri büğrü olmalarıyla, yeşil tepelere doğru tırmanmış yahut mai sulara doğru akıvermiş gibi duran binalarıyla boğazın sakin levhasına, görüntüsüne dikiliyordu. Bazen bu levha gözlerinin içinde bulanıyor, tepeler, sular, yalılar, bütün güzel şekiller, manzaralar bir fırça darbesinden kopma renkler imiş de yek diğerine, diğerine karışarak bir hamur haline geliyormuş gibi oluyordu. O zaman hayalinin makasında gruba tesadüf etmiş, hayalinin aynasında güneşin batışına rast gelmiş. Bulut parçası gibi kırmızılara, mailere, yeşillere, sarılara boyanan bu levhaların içinde Lamia'yı evvela küçük, şu kadarcık, kıvırcık saçları başının beresinden dışarı taşarak Hüseyin Nazmi ile gezmeye çıktıkları vakit yanı başında iki eliyle eline yapışarak muhaverelerinin, konuşmalarının arasına ''Bu ne? Niçin? Nasıl? Ne vakit?'' sualleriyle her dakika karışarak bir dakika sonra 8-10 yaşında bir kış gecesi mesela iki arkadaş Cehren sesli olarak bir şiir okurken halının üstünde daima gülümser siyah gözlerini anlamayarak yüzlerine dikmiş yahut kendisine mahsus bir mütalaa konu ile meşgul oluyor zannını vermek için bir ciddi tavır ile elindeki musavver mecmuaya, resimli dergiye dalmış görünüyordu. O çehre böyle zihinlerden bir an içinde yüz tenasüh silsilesinden, değişim zincirinden geçerek her tebeddülünde, değişmesinde bir hatıra gıcıklayarak bütün hayatını dimağında bir dakika içinde tekrar yaşatıyordu. Lamia'dan daima pek sıcak bir his duymuş, onunla beraber bulunmaktan haz, zevk almış idi. O da küçüklüğünden beri daima onun etrafında dolaşır, daima güler, birisinden yüz bulmuş çocuklara mahsus, özgü, sokulganlıkla daima yanına gelirdi. Demek bugün Bömarse'de uzun bir gaybubetten, yokluktan sonra onu görünce vücudunu sarsan şey, artık o şeyin tesiri mahiyetinden kaçmaya, nefsini onun hükmü dairesinden çıkarmaya lüzum görmüyordu. Bakınız o siyah peçenin, siyah çarşafın, siyah saçların altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor. Güya siyah bir nur ki baş döndüren ateşli bir sevda havası ile vücudunu sarıyor, yakıyor. Fakat okşayan bir ateş ki sıcak bir buse, öpücük gibi. Artık saklamaya ne lüzum var? İşte bütün hüsran, acı, içinde geçen gençlik sevdasının emel zübdesi, arzularının özü. O münevver rüyalarının, parlak rüyalarının, genç kızı, hayatında birinci ve sonuncu olmak üzere seveceği vücut. İşte o biraz evvel gülerek, dudaklarını basarak, hafifçe başıyla selamlayarak, efendim diyen Lamia idi. Şiirlerini dinlemek istiyormuş. Onu Lamia'ya kendisi okumak isterdi. Zihninde bu şiir takriri için mahsus bir hücre tertip ediyor, bu şiir okuyuşu için özel bir oda düzenliyor. Lamia'yı orada bir kanepeye oturtuyor. Kendisi ta ayaklarının dibine küçük bir ayak iskemlesine oturuyor. Sonra titrek bir aşk sedası ile bütün fikirlerinin, hislerinin muhassalası, elde edilmiş sonucu olan bu şiir parçalarını bir sevda teranesi, ezgi gibi onun müteessir, üzüntülü, gözleri altında inşaat ediyordu, şiir okuyordu. Ah o sevda dakikası! Acaba mahrum hayatında o bahtiyar saat çalacak mı? Nasiyesinde bu sual bir endişe hattı tersim ediyordu. Alnında bu soru bir endişe çizgisi oluşturuyordu. Kendi kendine, niçin onun benimle izdivacını, evlenmesini istemesinler diyordu. O da kendisini sevmiyor mu? Bir saat evvel o kendisine tebessüm eden gözlerde bir gizli incizap, aşk, manası hissolunmuyor muydu? Bu aralık ta yanı başında koşan bir kız kumların üzerine yüzü koyun düştü. Başını çevirdi, çocuk iri mai gözleriyle istimdat ederek, yardım isteyerek ona bakıyordu. Yerinden kalktı, çocuğun ellerinden tuttu, kaldırdı. Bu vaka onu hakikate iade etmiş oldu. Bu olay onu gerçekliğe döndürmüş oldu. Artık tekrar oturmadı. Yavaş yavaş türlü renklerde elbiselerle süslenen iskemlelerin, korucukların arasından süzülüp çıktı. Elinde şiir defteri, gözlerinin içinde şimdi artık tam bir vuzuh, açıklık ile gülümseyen Lamia, aheste aheste, yavaş yavaş Taksim Caddesi'ni çıkmaya başladı. 11. Bir gece herkes yatak odasına çekilmek üzere kalkmışlardı. Muhtat ilafına, alışılmışın dışında olarak sokak kapısının kuvvetle çalındığını işittiler. Seher kapıyı açıp açmamak lazım geleceğinde mütehayyir, kararsız idi. Gece şu küçük asude, rahat. Evin kapısı çalınmak o derece müstesna, az rastlanır bir vaka idi ki herkeste ufak bir helecan hasıl oldu. Ufak bir yürek çarpıntısı oluştu. Nihayet Ahmet Cemil Seher'e takaddüm etti. Seher'in önüne geçti. Kapıyı açtı. Karşısında hamal kılıklı birisini gördü. Vehbi Bey'in evi burası mı? Burası. İsmini işitince Vehbi Bey telaşla kapıya geldi. O vakit Ahmet Cemil çekildi. Eniştesiyle kapıdaki adamın arasında cereyan eden muhabereyi, gerçekleşen konuşmayı herkes taşlıkta gergin bir dikkatle dinliyordu. Vehbi Bey'i öteki evden istiyorlarmış. Sultan Ahmet de babasının evinden. Herif sebebini evvela söylemek istemiyordu. Sonra gördüğü ısrar üzerine ağzından parça parça izahat, açıklama alınabildi. Efendi birdenbire hastalanmış. Gündüz hiçbir şeyi yok iken, hatta akşam yemeğinde pek iyi bir haldeyken, gece odalarına çekildikten sonra birdenbire düşmüş. Şimdi lakırdı söyleyemiyormuş, konuşamıyormuş, kımıldanamıyormuş. Vehbi Bey, biraz beni bekle dedi. Sonra içeriye girdi. Herkes teessüf beyanına, tesliyet iradına, üzüntü ve teselli sözlerine hazırlanıyordu. O bilakis, aksine güldü. Tuhaf bir vakaya muttali olmuşçasına, garip bir olayı öğrenmişçesine alay ediyor. Herkesin yüzüne bakarak sanki bu vakanın mutik tesirinden, bu olayın komik etkisinden başkalarının da hisse alıp almadığını tetkik ediyordu, inceliyordu. Yegane mütalaa, tek konuşma olarak Ahmet Cemil'in yüzüne baktı. Bu yaşta genç bir kızla evlenenin neticesi budur, değil mi? Yalnız bu söz ihtiyarın hastalığındaki mahiyeti, durumu izah etmiş oldu. Ahmet Cemil dilinin ucuna kadar gelen suali zapt etti, tuttu. Fakat Vehbi Bey o suali anlamış da muhataplarını, karşısındakileri merakta bırakmamak lütfunu gösteriyormuş gibi pederinin musabiyetini iki hande arasında tayin etti. Babasının hastalığını iki gülüş arasında belirledi. Nüzul, felç, dedi. Bu akşam Vehbi Bey gittikten sonra yatak odalarına çekilmekten vazgeçtiler. İki kardeşle anne birçok zamandan beri birinci defa olarak gecenin celsesini, oturumunu o eski samimiyet ile geçirmek istediler. Muhavere bütün bu vaka üzerine cereyan ediyordu. Konuşmalar hep bu olay üzerine gerçekleşiyordu. İkbal pek az söze karışıyor, artık herkesin alışmaya başladığı düşünceli tavrıyla ara sıra iki manasız kelimeyle muhavereye iştirak ediyordu, katılıyordu. Bir aralık Ahmet Cemil, ihtiyar giderse matbaa ne olur bilmem dedi. O vakit İkbal kardeşine derin bir nazarla baktı. Söyleyeceği sözün söylememek istediği tarafını gözleriyle anlatmaya çalışarak dedi ki, ''Bey, zaten pedere bir şey olursa istifa ederim. Kayınbiraderle beraber matbaayı idare ederiz.'' diyordu. İkbal bu sözü söyledikten sonra pederinin vefatını bekleyen kocasının utanılacak bir mahiyetini ifşa etmiş, açığa vurmuş gibi gözlerini indirdi. O vakit Ahmet Cemil onun bütün heyetinden, vücudundan kocası için bir nefret havasının uçtuğunu hisseder. Ta izdivacından beri anlamak istedikleri sırrının bir parçasını görür gibi oldu. İkbal tekrar gözlerini kaldırdı, kardeşine baktı. Ağlamaya hazır gibi duran gözleriyle, ''Gördünüz mü, beni verdiğiniz adamı anladınız mı?'' demek istiyor gibi baktı. Ahmet Cemil biraz daha istizah etmek, bilgi almak istedi. ''Ne vakit söylüyordu?'' dedi. İkbal kuru bir sesle, ''Her vakit'' dedi. Sonra başka bir suale cevap vermeye mecbur olmaktan korkuyormuşçasına kardeşiyle annesini bıraktı, çekildi. Seher oda kapısının yanında, odanın hem içinde hem dışarısında eski zamanlardaki hususiyeti ihtar eder, özelliği hatırlatır. Bir, teklifsizlikle muhavereye iştirak ediyordu. İkbal'in son sözü üzerine bir şey mırıldandı. Anlayamadılar. Yalnız İkbal çıkarken, ''Küçük hanımcığım, ben de sizin yanınızda geleyim.'' dediği işitildi. Ertesi gün Ahmet Cemil matbaaya gittiği vakit eniştesini Ahmet Şevki Efendi'nin yanında gördü. Ahmet Şevki Efendi'nin çehresi her zamandan biraz daha ziyade kızarmıştı. Yanlarına girdi, Vehbi Bey yalnız ''Peder fena'' dedi. Sonra daha ziyade izahat vermeye lüzum görmeyerek, daha fazla açıklama yapmayı gerekli görmeyerek ilave etti. Bundan sonra matbaa işlerine benim bakmaklığım lazım geliyor. Onun için bir karar verelim. Şimdi Şevki Efendi'den bazı şeyler soruyordum. Fakat aldığım izahatı pek kafi, yeterli bulmuyorum. Vehbi Bey adeta yüksekten söylüyordu. Ahmet Şevki Efendi ile Ahmet Cemil birbirine bakıştılar. O devam ediyordu. Şimdi Şevki Efendi bir muhtıra yapmalı, yazı hazırlamalı. Evvela matbaada mevcut olan alat ve edevatın, araç gereçlerin, harflerin bir fihristini, listesini isterim. Sonra matbaa ve gazete memurlarının isimleri, maaşları, diğer bir kağıda matbaanın geliri, gideri. Ahmet Şevki Efendi bunalıyordu. Ah şu dakikada çekmecesinin yanı başında sanki kendisine mahzun mahzun bakıp duran koyu nefti alpa şemsiyesini şu çapkının kafasına indirdikten sonra matbaayı bırakıp gidebilse... Artık matbaanın zevki kaçacağını anlamıştı. Henüz dün gece yatağa serilen babası için sabahleyin şifa çaresi tahaddisine, iyileştirme yolları aramaya koşması lazım gelirken matbaaya can atarak hesap soran bu adamın karşısında bütün yuvarlak vücudu baştan aşağı titreyen bir kütle kesilmişti. Ahmet Cemil bu muhavereyi, konuşmayı yarım bıraktı. Daha ziyadesini dinlemek, görmek istemeyerek heyeti tahririye, yazı kurulu odasına girdi. Orada yalnız Sayıp vardı. Telaş içinde havada kokusunu aldığı havadisin nev'ine vukuf, haberleri öğrenmek, arzusu kuru vücuduna sığamayarak ellerini ovuşturarak Ahmet Cemil'i hemen istintak etmek, soru yağmuruna tutmak istedi. Müdür ölmüş mü? Onun gibi bir şey. O vakit Sayıp sırıttı, yılıştı, Ahmet Cemil'e daha ziyade sokuldu. Artık enişte beyiniz matbaayı size bırakır dedi. Ahmet Cemil şu dakikada bu kısa zayıf kuru çocuğu tokatlamak istedi. Ah bu insanlar, şu içeride hesap soran oğul, burada lastikten yapma gülünç bir soytarı gibi yaranmak için dizlerine sıçramaya çalışan mahluk. Ahmet Cemil'in nefretten göğsü şişiyordu. İşe başlamayacak olursa rahat edemeyeceğine hükmetti. Karar verdi. Avrupa gazetelerini açtı, tercüme edecek havadis aradı. Nihayet daima Amerika'ya isnat olunan garibelerden, Amerika'ya dayandırılan tuhaflıklardan bir şey buldu. Mütenevvia, çeşitleme, sütunlarında daima halkın hoşuna giden bir düzme fıkrayı biraz da kendisi süsleyerek serbest tercümeye başladı. Cemil Bey baksanıza, kendisine eniştesi çağırıyordu, kalktı yanına gitti. Beni bu akşam beklemesinler. Yarın yine burada buluşuruz. Şevki Efendi istediğim şeyleri hazırlayacak. Yarın sizinle de konuşmak lazım geliyor. Vehbi Bey bir amir sıfatı takınmıştı. Birden kendisini bu adamın karşısında küçülmüş, alçalmış gibi gördü. Enişte demeye ancak razı olabildiği bu adamdan bugün emre benzer şeyler mi alacak? Vehbi Bey matbaanın tahtalarına güya her vakitten ziyade bir tasarruf kuvvetiyle basarak çıktı. Ahmet Cemil yazı odasına dönmedi. Arkadaşının odasında kaldı. Sayıp'ın tecessüslerinden merakını gidermesinden emin olmak için kapıyı da kapadı. Gülmeye çalışarak Ahmet Şevki Efendi'ye baktı. İdare memurunun çehresi boğazı sıkılıyormuş gibi kıpkırmızıydı. Bir şey söylemeden evvel yutkundu. Sonra bütün ciğerlerini dolduran hiddet havasını boşaltıyormuşçasına derinden geniş bir soludu. İskemlesine oturarak anlaşıldı dedi. Sonra anladığı şeyi izah etmek istedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Artık benim için matbaa bitmiştir. Burada Ahmet Şevki Efendi'yi değil kalıbını göreceksiniz. Ben bu azamet, büyüklenme tavrını çekemeyeceğim. Daha ilk günü gelip de bana bir uşak muamelesi eden herife, eniştene herif dediğime istersen hiddet et. Ahmet Cemil gülümsedi. O mütekebbir, kibirli. Edaya ben tahammül edemem, dayanamam. Siz kayınenişte matbaayı istediğiniz gibi idare ediniz. Ben kendime bir iş buluncaya kadar gelir giderim. Yarın sen de matbaada mevkinin ehemmiyetini, konumunun önemini anlayınca idare memurunu çağırsanıza diye beni yanına getirtecek değil misin? Ahmet Cemil bir daha gülümsedi. Daha ne olacağını anlamadan bu kadar telaşa sebep var mı? Ahmet Şevki Efendi artık püskürdü. Ne mi olacak? Bak görürsün.